Sayın Hasan Aksürer, yine bir Kıbrıs gündeminde, Kıbrıs'tan haberlerde birlikteyiz. Öncelikle geçtiğimiz pazar günü, 22 Mayıs pazar günü güneyde yapılan, Güney Kıbrıs'ta, Kıbrıs Rum kesiminde ya da Kıbrıs Cumhuriyeti'nde yapılan parlamento seçimlerini konuşalım. Nasıl bir sonuç çıktı ortaya? Beklenen sonuç mu çıktı? Sürpriz mi oldu? Ve bu sonucun ardından da neler bekleniyor?
Evet, Kıbrıs'ta seçimlere dönük 7 partili bir meclis önerisi vardı. 7 parti girecek yaklaşımı vardı. Ancak sonuçlar açıklandığı zaman aşırı sağcı el alında 2 milletvekili de meclise girdiği ortaya çıktı. Tabii ki bir deprem yaşandı mı? Yaşandı. Özellikle AKEL'de yaşandı. Çünkü AKEL Komünist Partisi uzun yıllardır elde ettiği sonuçlarla mukayese edildiği zaman belki de tarihinin en kötü, yani son 15-20 yıl içerisinde en kötü sonucu aldı. DİS'i %33.69 ile 18, AKEL %25.67 ile 16, BİKO %14.49 ile 9, EDEK %6.18 ile 3, Vatandaşlar İttifakı %6.01 ile 3, Dayanışma Hareketi 5.25 ile 3, İKROK'tan %4.81 ile 2 ve ELAM %3.71 ile 2 milletvekiline sahip oldu. Bu noktada en büyük tartışılan nokta AKEL'in ciddi anlamda oy kaybı yaşaması oldu, konuşuldu. Çünkü AKEL böylesi bir oy kaybı neredeyse hiç yaşamamıştı. Neden böyle olduğu konusunda yaklaşımlar var. Katılım %66.74 oldu ve çok düşük bir oran.
Bir protesto olduğu şeklinde haberler geldi. Burada, neden burada, protesto etti seçmenler?
Var. Her üç kişiden biri sandığa gitmedi. Bunun tabii ki güneydeki siyasetin yaptığını tutan arkadaşlarla da konuştuğum, sorduğum zaman bunun öncülüğünü çeken, yani boykota çağrı yapan örgütler var mıydı? Ya da seçime katılmayan partiler bu yönde çağrı yapıyor muydu? Hayır denildi. Ancak iki büyük partiye karşı bir kırgınlık söz konusuydu. DİS'i ve AKEL'e karşı elektrik santralinde bir patlama oldu. Daha sonra ekonomik kriz başladı. İnsanların bankalardaki mevduatlarına ciddi miktarda tıraşlama yapıldı. Hesaplara el konuldu. Ve o süreçte AKEL'in zamanında doğru tedbirlere engel olarak krizin daha büyük boyutlara gelmesinden sorumlu tutuldu. Daha sonra Anastasiadis geldi DİS'in başkanlığından ve DİS bu defa hükümeti devraldı. Bu defa da acı reçeti uygulayan DİS'iydi. İki partiyi cezalandıranlar gidip diğer partilere oy vermek yerine sandığa gitmemeyi de tercih etti. Şeklinde bir yaklaşım var ve böylece her üç seçmenden biri güneyde seçime katılmama gibi bir tavır ortaya koydu. Tabii ki bu noktadan sonra güneydeki siyaset nasıl şekillenir diye sorgulanıyor. Önümüzdeki günlerde 2 Haziran'a kadar meclis başkanlığıyla ilgili bir isim ortaya çıkıp orada bir uzlaşı olması gerekiyor. Tabii bu noktada DİS'in nasıl bir tavır izleyeceği Kıbrıs sorunuyla da bağlantılı. Bunu söylemişken hemen şunu da belirtelim. Kıbrıs sorununun olası bir çözümde referandum gündeme gelecek. AKEL ve DİS'in dışındaki tüm partilerin federal bir çözüme karşıtlığı var ve bu partilerin elde ettiği oyların toplamı %40'ın üzerinde blok bir oy var. Bu Güney Kıbrıs'ta Kıbrıs'ın toplumunda nasıl bir Kıbrıs sorununa dönük politika geliştirileceği konusunda da merak uyandırıyor. Çünkü belli olmuştur ki çözüm karşıtlığı hala da prim yapıyor ve ELAM aşırı sağcı bir parti. Ve kimse meclise girmesini arzu etmiyordu, tahmin de edilmiyordu diyelim. Ama 13.088 oy aldı ki bunlar 3 kişidir, 5 kişidir deniliyor. 13.088 Kıbrıs geneline bakıldığı zaman çok da azımsanacak bir sayı değil. Bu da bir başka endişe yarattı, ELAM'ın girmesi. Şimdi Kıbrıs sorunu bundan nasıl etkileneceği konuşuluyor. Anastasiadis'in buradan nasıl bir mesaj çıkaracağı konuşuluyor.
Görevine devam edebilecek mi sizce Nikos Anastasiadis?
Güneyde başkanlık sistemi var. Dedi ki partisi sonuç itibariyle bu seçimin en güçlü partisi olarak çıktı. 56 milletvekili olan mecliste 18 sandalyeyle birinci parti durumunda. Akel 16 sandalyeyle ikinci parti durumunda. Dolayısıyla DC'si bu bağlamda oy kaybı oldu ama seçimin hezimete uğrayan tarafı gibi algılanmadı. Rum basını da böyle bir yorum yapmadı. Dolayısıyla başkanlık sistemi de var güneyde. Anastasiadis'in devam edip edemeyeceği konusunda bir soru gündemde yok. Anastasiadis görevinin başında olacak ama nasıl bir politika izleyeceği konusunda soru işaretleri var. Önümüzdeki günlerde bütün bu sorular daha bir açıklık kazanacak.
Bir diğer önemli konu da geçtiğimiz günlerde yapılan, İstanbul'da gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi, Birleşmiş Milletler'in ilk kez düzenlediği bu zirveye 170'in üstünde devlet ve hükümet başkanları katıldı. Burada ilginç bir konu yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği yemeğe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da davetliydi. Ve Akıncı'nın davet edilmesi, yemeğe katılması üzerine Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis tepki gösterdi ve katılmadı bu yemeğe. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Neler yaşandı bundan sonra ve bu tepki neleri getirir ardından?
Kıbrıslı Rumların Türkiye'de ilişkilerine dönük Stockholm sendromu yaklaşımını zaman zaman seslendiririm. Yani 1974'te adanın bölünmesi sonucunu yaratan, askeri müdahaleyi gerçekleştiren Türkiye ve Türkiye'nin adadaki varlığı devam ediyor. Buna rağmen Kıbrıslı Rumlar Türkiye adadaki askeri varlığını çekmeden biz Türkiye ile herhangi bir temas yapmayız görüşünde duramıyorlar. 1985 yılında Apoel takımı Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'la eşleşmişti ve demişti ki hayır biz ülkemizi işgal eden kendi tanımlamalarıyla ülkenin takımıyla karşılaşma yapmayız ve İstanbul'a gidip maç yapmadılar, elendiler ve ceza aldılar. Daha sonra Rum tarafı bunu değiştirdi ve Türkiye ile sportif karşılaşmalar yapıyor. Türkiye'deki uluslararası etkinliklere katılıyorlar ve orada gördükleri uluslararası bir etkinliğe ev sahipliğinin getirdiği zorunlu protokol uygulamasından mutlu oluyorlar. Bu çerçevede daha önce de Rum liderlerden Kredis yıllar önce başkan olarak yine İstanbul'daki bir uluslararası toplantıya katılmıştı. Ben de izlemiştim. Bu kez de Anastasiadis İstanbul'a gitti ve Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı. Otelin önüne Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı çekildi ve devlet başkanlarına uygulanan protokol aynen uygulandığı için de Kıbrıs Rum tarafı bundan haz duydu. Nereye kadar? Sayın Akıncı'nın İstanbul'a davet edilmesine kadar. Çünkü Sayın Akıncı da İstanbul'a davet edildi ve pazartesi akşam saatlerinde Türkiye'den gelen özel uçakla İstanbul'a gitti. İstanbul'a gittiği akşam da Erdoğan'ın yemek daveti vardı liderlerin onuruna. Anastasiadis tam da yemeğe katılmak için hazırlıklar yapıyordu. Ama Akıncı'nın da yemeğe katılacağını öğrendiği an yemeğe katılmayı boykot etti. Ve sadece onunla kalmadı. Öteki davet programları da iptal ederek İstanbul'dan erken ayrılmayı tercih etti. Birleşmiş Milletler'in genel sekreteri Sayın Akıncı genel sekreterle de görüştü İstanbul'da. Ve Akıncı'nın genel sekreterle görüşmesinden de rahatsızlık duydu İstanbul'da Anastasiadis. Ve Perşembe günü Ayden'in genel sekreterin Sırbistan'daki özel danışmanıyla görüşmesi vardı. İptal etti. Cuma günü de Mustafa Akıncı ile Kıbrıs sorununa çözüm bulma sürecinde programlanmış liderlerin de masada olacağı görüşme var. Çünkü teknik ekipler görüşür, hazırlığını yapar, hatta onlara bir anlamda ödevlerini iki lider verir. Sonra o sonuçlara göre liderler buluşur ve ilerlemeye sağlanır. Akıncı ile yapacağı görüşmeyi de iptal etti Anastasiadis. Bu tabii ki tepkilere neden oldu. Sayın Akıncı İstanbul dönüşü yaptığı açıklamada bizim oradaki varlığımızı hazmedememek gerçekten anlamsızdı. Duygularla tepkisel hareket etmek yerine akılla ve mantıkla doğru yönde ilerlemek gerekir dedi. Ve önemli bir ifadesi de vardı Sayın Akıncı'nın. Biz yani sadece Kıbrıs'ta ara bölgeye mi sıkışmış yaşayacağız? Görüşmeler genellikle ara bölgede oluyor. Ve burada bir istikrarsızlık olduğu davranış istikrarsızlığı olduğu, hele çözüm için iyimserlik ortaya konulurken böyle bir davranışın kabul edilmesinin mümkün olmadığını anlattı. Ve Sayın Akıncı, ben dedi 27 Mayıs'taki liderler görüşmesine gideceğim ve orada aileyle de görüşeceğim. Anastasiyadis'in gelip gelmeyeceğini orada görmek istiyorum dedi. Genel sekreterle yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi. Ve Sayın Akıncı, ben zirveye katılmadım. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yemek davetine katıldım dedi. Tabii ki Rum tarafı bu tür konularda oldukça hassas davranıyor ve uluslararası ortamlarda Kıbrıs Türk tarafının lideriyle Rum toplum lideri eşit ortamda bulunmak istemiyor. Bunun istisnası Davos zirvesiydi ve orada sorunsuz bir süreç yaşanmıştı. Tabii Akıncı'nın seçilmesinin hemen sonrasında olan bir süreçti. Ancak görünen o ki Rum tarafı geleneksel bu bağlamdaki politikasını sürdürüyor. Çünkü Rum tarafı İstanbul'da yapılacak zirve sırasında Akıncı'nın ziyarete katılmayacağını Birleşmiş Milletler yetkililerinden teyit ettiğini diyor. Yani hem İstanbul'da ev sahibi olarak Türkiye'ye bir öfke var ama öfkenin biraz daha fazlası Birleşmiş Milletler'e ki Sayın Genel Sekreter'in Akıncı ile görüşmesine bir tepki var. Bunun son anda geliştiği yaklaşım var. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na yakın kaynaklardan teyidini aldım. Bu görüşmenin, bu ziyaretin gerçekleşeceği, Genel Sekreter'le görüşmenin olacağı biliniyordu. Ancak Sayın Akıncı bu ziyaretin, bu programın açıklanması halinde güneydeki seçimlerde çözüm yandaşı görülen AKEL ve DİSİ'ye karşı olan gruplar tarafından istismar edilebileceğini hissettiği için, düşündüğü için bunu açıklamadı. Açıklamayarak bir anlamda DİSİ'yi düşündü, Anastasiadis ve partisini düşündü ama Akıncı'nın İstanbul'a gidişine karşı Anastasiadis'in ortaya koyduğu tepki Akıncı'da da ciddi bir incinmeye neden oldu. Bu nasıl tedavi olacak? Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama Kıbrıs sorunu küçücük meselelerle büyütülmüş ve büyümeye devam eden bir problem olduğunu bu vesileyle bir kez daha görmüş olduk.
Sayın Asura, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da bu kadar olsun diyelim. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız. Hoşça kalın.
Ben teşekkür ediyorum. En güzel günler dileklerimi bir kez daha ileriyorum.